Herkese merhaba Farklı Evren Podcast'ten. Ben Berke, bugün yanımda Kaan var. Abi hoş geldin.
Hoş buldum
Yanımda
Berkeciğim.
değil, karşımda bu arada onu söyleyeyim.
Hoş buldum Berkeciğim. Tekrar bu kanalda olmak çok güzel. Beni ağırladığın için teşekkür ederim.
evet, bu arada yıllardır böyle bir şey yapmıyoruz ve o yüzden de dedik ki en son podcast çektiğimiz yılda çıkmış bir filmi konuşalım ki hani kaldığımız yerden devam ediyormuş gibi olsun.
Evet, o kadar eski değil mi bu film ya?
Ya galiba 2021 Oscar'larında en iyi yabancı dilde film ödülünü almış Another Round filmin. İngilizce adı Another Round, Danca adı Duruk ve Türkçe adı Kör Kütük olan bir film abi bu.
Ben en iyisinin Türkçe olduğunu düşünüyorum şu an.
Evet, ben de bunu tartışacaktım. Bence Another Round çok kötü.
Kesinlikle.
Duruk bildiğin çok sarhoş falan gibi bir şey demek işte. Kör kütük cuk oturuyor.
Kör sert ünsüz sayısı o kadar yüksek ki bana şey yapıyor, filmi izlemek için bir sebep yaratıyor diyebilirim.
Ve şey, o sarhoşluk seviyesini de o sert ünsüzler anlatıyor ya gerçekten.
Kesinlikle.
Şöyle, filmin özeti aslında dört öğretmen arkadaş var Danimarka'da ve bunlar orta yaş krizine girmiş durumdalar. Ve bir psikoloğun teorisini herkesin kanında binde beş alkol eksiğiyle yaşadığını savunuyor bu arkadaş. Bunu test etmek istiyorlar. Hani içelim ve içerek yaşadığımızda biz daha çok mu özgüvenli olacağız, daha mı mutlu olacağız gibi bir deneye girişiyorlar ve film bunu anlatıyor. Hani izleyecek olanlar için bu kadar deyip bundan sonrası full spoiler olacak abi. Sen önermiştin bu arada filmi bana. Senin bayağı sevdiğini düşünüyorum.
Evet, beni ilk izlediğimde etkilemişti çünkü bir filmi izleyip hakikaten bunu yapsak nasıl olur ya dedirtmişti bana.
Şey gibi olmadın mı hani herhangi bir Guy's Night'mış bu diye düşünmedin mi mesela?
Gerçekten öyle oldu ama bunu mesela uzun zamanla yayıp normal hayatı da Guys Night'la devam ettirme fikri mesela eğlenceli gelmişti bana başta. Yani bir de aynı okulda olmaları, o dört adamın sürekli birbiriyle interaction halinde olmaları da bence filme tat katan şeylerden biri. Çünkü hiç şey olmuyor, alkollüyken birbirlerinden çok ayrı ve uzak kalmıyorlar. Hep bir aradalar, hep birbirlerini dürtebilecek kadar yakın mesafedeler.
Evet, aslında şey hissi aldım ben çok. Hani film dar bir çemberde olduğu için hani yakalanacakları belli. İşte öğrencileri bu işe bulaştıracakları belli. Hani bunları hep önceden gördüm ama sonra izlerken sıkmadı mesela beni. Onu güzel kurgulamışlar bence.
Bence de film özellikle çok yavaş başlayıp sonralarda kattığı küçük eğlencelerle diyeyim bence seni içinde tutuyor zaten. Hani orada yaşadıkları küçük sarhoş anılarla seni biraz daha dinç tutuyor. Yoksa film boyunca sürekli depresif bir Danimarka izlemek çok eğlenceli olmayabilirdi.
Evet, bir de sürekli arttırdıkları için onlar da hani aslında orada alkolikliğe gidiyorlar bir noktada.
Yok canım, ne alakası var?
Kendileri de böyle diyor ya zaten bir yerde, biz seçiyoruz ve kendimizi o sınırda tutuyoruz diyor ya. Ben orada bir şey oldum lan, acaba hakikaten başaracaklar mı? Yani hani biri başaracak, biri mi patlayacak falan diye düşünmüştüm.
Ama alkolik bu değil mi zaten? Ya aslında belli bir noktaya varırken sürekli justify ettiğin kendi içinde. Hani ya benim bir sorunum yok, ben tamamen kontroldeyim, istersem içmem, hayatım aynı şekilde devam edebilirim diyerek yavaş yavaş olunan bir şey bence alkolik.
Evet, onu o gerçekçiliği gösteriyor yani. Sonuçta binde beşi yapabiliyorsam yarın neden altı olmasın falan diye artıyordu.
Hocam,
Ne
burada
demiştin?
insanlar doyumsuz diyebilir miyiz?
Tabii ki. Ve şey demiştin ya, depresif Danimarka. Biraz olay buraya mı varıyor acaba?
Bence
Yani...
şöyle, filmde beni yakalayan şeylerden biri de aslında bunun hani Danimarka değil sadece de genel olarak bir beyaz yakalı depresyonu, hayatın inanılmaz boş gelmesini hissettirmesiydi aslında. Yani şöyle, aslına baktığın zaman ana karakterimizi oynayan Mads'in hayatında her şeyi var. Bir eşi var, çocukları var, bir işi var, güzel bir evi, güzel bir hayatı var. Ama aslında bunun altının ne kadar boş olduğunu göstererek başlıyor film yani. Her şeye sahipken aslında hiç mutlu olmayan ve bir döngünün içinde kısılıp kalmış, ne bir adım ileri ne bir adım geri gidebilen bir karakter izliyoruz ve hiçbir risk almıyor, hiçbir şey yapmıyor ve sadece Aziz'i koruyor.
Evet, bu arada diğerlerinin de aslında ondan aşağı kalır yanı olmadığını da görüyoruz bir noktada. Hani bir tane karakter tam senin yaptığın gibi kendi hayatını anlatmıştı. Aslında çok güzel bir eşim var, zengin bir hayatım var falan diye. Ama o evin içine girdiğimizde çok kötü bir hayat yaşıyordu. En sonunda ölen karakter zaten artık hayattan birazcık elini eteğini çekmiş gibi duruyordu falan. Bana şey gibi geliyor ama yine de. Hani bu tarz hayatın boşluğunu hissetme işi İskandinavlarda daha fazla gibi. Yani daha doygunluğa belki de daha çabuk eriştiklerinden mi? Bilmiyorum. Varoluşsal sorgulamaları onlar sanki daha rahat yapıyor. Bu Worst Person in the World diye bir film var mesela. İzledin mi?
Biliyorum ama izlemedim.
O da Norveç yapımı olması lazım. O da böyle içinde hep varoluşsal sorgulamaları var. Bu arada bu filmdeki Körkütük'teki yani sürekli alıntılar yapılan felsefeci Kierkegaard mı? Tam telaffuzu. O da zaten Danimarkalı olması lazım falan. O topraklar seviyor yani bu tarz hayat sorgulamalarını.
Evet, ya mesela bu film Danimarka'nın Togg'u mudur abi? Hani yönetmeni, oynayan oyuncuları, dili, her şey Danimarka. Hani dibine kadar Danimarka bir ürün diyebilir miyim?
Yerli ve millilik olarak değil mi?
Tabii.
Evet ama şöyle bir fark var. Bu gidip yurt dışında bir başarı elde etmiş ya.
Galiba 6 dakika dayanabildik.
Evet. Bakalım bunu sonradan kesip kesmeyeceğimi göreceğiz hep beraber. Ne diyorduk? Norveçli. Bu arada mesela bu dil sürçmesi bence yanlış değil.
O, ben de kuzey ülkelerin hepsinin birbiriyle aynı olduğunu düşünüyorum. Ya bu benim inanılmaz büyük bir cehaletim olarak karşılanabilir muhtemelen. Ama o kadar mutlu ve huzurluysanız bölünmenize gerek olmadığını düşündüm.
Gerçekten.
Benim de kafamda tek bir ülke var gerçekten
Ha
orada.
İsveç, ha Norveç, ha Danimarka yani. Bir de şey mesela, arada böyle mesajlaşmaları filmde ekranda görüyorduk. Direkt o dilde görüyorduk. Ve o dili ayıramıyorsun ya mesela, Norveççe mi yoksa Danca mı? İlla ki Google'a girip filmin dilini öğrenmen gerekiyor.
Bir minor ırkçılık mıdır peki?
Bir çıtırt var. Ama şey değil öyle, korkunç değil, hani rahatsız edici değil. Ve İskandinavlar işte varoluşsal sancılar yaşıyor diye genelleyebiliriz bence abi. Heriflerin sosyoekonomik düzeyleri çok iyi. Ama mesela işte intihar oranları yüksek. Kimse çocuk yapmıyor. Hükümetler böyle hep bir genç nüfusa, göçmenlere falan muhtaç. Bu tarz dertleri olan insanlar. Yani bu filmde de mesela öğretmenler gidiyor. Bizim oturamayacağımız lüks restoranlarda sırayla bütün içkileri sipariş ediyorlar örneğin.
Ya şöyle düşünüyorum ben İskandinav ülkeleri için. Dertsizlik kocaman bir dert haline dönüşüyor. Yani ben mesela bir Türkiye'de yaşayan insan olarak sürekli hiçbir şey olmasa bile bir derdim var. Hani ekonomi olur, toplumsal olur, halk olur, her şey olabilir. İşte böyle şeyler aslında seni istemsizce meşgul tutuyor ve varoluş sancısının o kadar derinine bence inemiyorsun. Yani Maslow piramidindeki belli şeyleri sağladıktan sonra o noktaya varabiliyorsun. Ve bunun kısmen etkisi olduğunu düşünüyorum bunda.
Buna ben de çok katılıyorum. Yani şey olabilir, hala bu filmin düşündürdüğü birçok şeye relate edebiliyoruz. Burada biz çeşitli yaşam mücadelelerini daha fazla versek de. Ama onlar bu olayı dibine kadar yaşıyorlar gerçekten. Ama bu hani şey, boş dertlerini dinliyoruz gibi düşünmüyorum. Gerçekten relatable bir hale getiriyorlar. Böyle olması zaten gidip Oscar'da kazanamaz ya hani. Gerçekten gitmiş Amerika'daki insanlara da hitap etmiş mesela film.
Tabii ki diyor. Başta demiştim ya, ya bu aslında sadece bir İskandinav sorunu değil. Ben genel dünyadaki beyaz yakanın böyle bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Yani hayatının ciddi bir bölümünü sürekli bir şeylere sahip olmak güdüsü ve amacıyla yaşıyorsun. Ve sahip olduktan sonra aslında bunların hiçbir boşluğu doldurmadığını, hayatına anlam katmadığını fark ettiğin bir evre oluyor. Hatta Fight Club'ın girişinde de buna benzer bir anlatı vardır. Ana karakterimiz evini ikiye katalogları gibi dizer ama hala çok mutsuzdur. Hiçbir amacı yoktur. Her gün aynı işi yapar. Ve film bu şekilde başlar. O yüzden aslında çok uzun yıllardır ortada olan bir konunun farklı bir ele alışı diyebiliriz bence.
Peki sence filmin finalinde Mads abimiz rahatça dans ederken ve o sırada eşiyle de arası düzelirken içindeki boşluğu dolduruyor mu? Yoksa o da o an alkolün etkisiyle mi yaşadığı bir mutluluk yine?
Ben filmin tümünde içindeki boşluğu biraz doldurduğunu düşünüyorum. Ya bunu sadece alkolik olarak değil de aslında alkolü bir araç olarak kullanmayı öğrenerek yaptığını düşünüyorum. Yani kalıbını kırmak için bir araç oluyor alkol filmin sonunda. Ve hani dans etmesiyle ilgili birkaç kez daha yanlış hatırlamıyorsam konu geçiyor filmde ve en sonunda onu dans ederken görebiliyoruz. Ve o yüzden en sonunda bütün taşları yerine oturtabiliyormuş gibi bir finali var bence. Hani hem bu deneyden bir sonuç çıkarıyor, kötü de olsa arkadaşını kaybettiği için. Hem hayatta daha fazla şey yapması gerektiğini ve bunların elinde olduğunu çıkarıyor. Hem de ailesini bir bakıma elinde tutmayı başarıyor. O yüzden Mads abimizin bu filmin kazananı olduğunu düşünüyorum.
Evet, orada sadece şey gri bölgesi var. Aldatıldığını sineye çekme mi diyelim ya da kendince kabullenip atlattı mı diyelim. O kısım bir artık hızlı atlanıyor ve senin yargına kalıyor bence.
Ya orası bana biraz şey gibi geliyor, trade-off'u gibi geliyor hikayenin. Hani Martin aldatılıyor ama karşılığında zaten ailesine inanılmaz zor zamanlar yaşatıyor. Ve şey diyorlar hani tamam sen onu yaptın ben bunu yaptım ateşkes gibi. Ve onlar daha nasıl diyeyim medeni insanlar olduğu için bu tarz şeyleri aşabiliyorlar. Bizde
Evet.
3. sayfaya konu olurdu.
Gerçekten. Ya zaten film şeyle başlıyor ya, kasa bira içme yarışı yapan lise öğrencisi görüyoruz abi.
Gerçekten.
Her noktada çok ilerdiler. Ve mesela bu ilerilikte ben şeye çok şaşırdım. Hep Türkiye'de şey övülüyor ya, İskandinav eğitim sistemine geçelim bilmem ne, çocukları bu at yarışından uzaklaşalım. Lan bir baktım bu filmde çocuklar sınav stresi yaşıyor. Hani İskandinavlar bunu aşmıştı, bizi mi kandırıyorsunuz falan oldum.
Ama münferit ya abi orada. Hani bir öğrenci var ya bunu yaşayan. Hani çok ağır. Bizde hepsi o şekilde. Herkes kurdeşen
Ya tabii, tarih hocasına iyi ders anlatamıyorsun diye kızıyorlar. Bir de tarihçi büyük ihtimalle test çözdürüyor çocuklara
döküyor.
o sırada. Ama bak yani mülakatları bile kaldıramamışlar. Anladın mı? Bak biz yapacağız. Onlar mülakatları bile kaldıramamış
Hedef 2020 bilmem kaç.
abi. Bu arada filme dönecek olursak şey diyecektim. Mads kendini tamamlarken bu dörtlü arkadaş grubu arada da bir kayıp veriyor ya aslında. Orada şeyi düşündüm ben. Mads'in Thomas'tı galiba. O okula artık sarhoş geliyor. Mads onu evine götürüyor. Sonrasında da Thomas'ın işte yüzme bilmemesine rağmen açıldığını falan görüyoruz denize. O bu süreci yaşarken Mads evine gidiyor, işte yardımcı oluyor falan ama diyaloglar hep bir gergin. Böyle çünkü şeyi mi vermeye çalışıyor acaba dedim. Hani iki erkeğin birbirine yeterince mental destekte bulunamadığı o his geçti bana, anladın mı? Kimse o herifi yeterince dinlemedi sonradan. Herkes çok manly olduğu için gidip işte yardım al diyemediler. Ya da onlar çok etmedi ve o şekilde belki de gitti ölüme, bilmiyorum, böyle bir var.
Olabilir. Bu açıdan düşünmemiştim bunu. Ama bu hikayenin bir kayıba ihtiyacı olduğu netti bence. Yoksa çok ciddi bir alkol promotion olacaktı bu film. O bir kayıp bence birazcık insanlara bakın alkolün kötü sonuçları da olabilir hissettirmek için oraya eklenmiş gibi geldi bana.
Tabii ki, tabii ki. Ben filmi izledikten sonra bu film yorumlama sitesi var işte, Letterboxd diye. Orayı açtım. En çok favlanan yorumlar hep bunu içeriyordu. Film bittikten sonra bir bira açtım falan ya da işte içerek izledim. Hala
Ben de
kötü
içerek
hissediyorum.
izledim bu arada.
Ben de Bu arada kayda girmeden önce bir içmeyi düşündüm. Hani daha rahat ve mutlu olur muyum diye ama sonra vazgeçtim.
Binde 5 oranında olduğu sürece ben bir sıkıntı göremiyorum.
Önemli olan orada tutabilmek, değil mi?
Tabii ki abi. Kontrol sende
Sırat
sonuçta.
Köprüsü'nde yürümek gibi gerçekten. Evet, bir kayıp verdiler. Mads çok mutlu. Arada bu yatağa işeyen adam, o da en son işemeyi bırakıp düzeltmişti. Diğeri hakkında çok fikrimiz yok diye düşünüyorum ama dört kafadar olarak bence de görevlerini tamamladılar abi. Şey de çok zordur mesela, bu kadar içip dört kişinin sürekli kimyalarının tutması yani. Bayağı zor bir iş. Onu çok iyi başarıyorlar.
Bence herhangi bir dörtlü erkek arkadaş grubunun başaramayacağı bir şey
Hayır.
değil.
Kadar basit olmamalı ya.
Değil mi?
Bayağı
En
da...
büyük şanslar hep bir arada olmaları ya. Ben filmde mesela hepsi ayrı yerlerde çalışsa ve uzak olsalar çok daha depresif durumlarda olurlardı diye düşünüyorum. Ya çünkü alkol bence birazcık company isteyen bir şey. Ya sen içip ne kadar içen insanla bir arada olursan o kadar keyif alabiliyorsun bu süreçten. O yüzden ben filmdeki önemli şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Onların sürekli birbirine çok yakın olmasını.
Evet, zaten hep şey, ölen kişi de en yalnızları oldu ya bu arada. Alkol yalnızın daha da düşmanı olabilir belki gerçekten.
Pilotu şeydir diyebilir miyiz? Arkadaşlar için ama arkadaşlarınızla. Çok kötü bir mesaj çıkarıyorum filmden. Alkolik olacaksanız sakın yalnız başınıza olmayın.
Mesela güzel bir slogan. Bunu başlığa bile koyduk galiba. Ya film dengede bence bu arada. Net alkol karşıtı değil asla.
İki değil. Ya bu arada şöyle bir bilgi edindim geçenlerde. Tabii yalan da olabilir. Ben herkesi ben de keklemeye alet olabilirim ama. Danimarka 15 yaş civarında en çok alkol tüketilen ülkeymiş dünyadaki.
Ben de onu şey, bütün yaşlar için o tarz bir şey görmüştüm. Ve şunda haklısın, 16 galiba içki sınırı orada. Bunu 18'e çekmeyi, bu kadar çok tüketildiği için talep edilmiş. Galiba meclisten geçmemiş falan, öyle bir olaylar yaşanmış.
Şey olabilir mi abi? İşte biraneleri kapatalım da bizim içsinler gibi bir sloganla ortaya çıkan bir başbakan var mıdır orada da?
Ben de şöyle bir şey okumuştum. Zaten yetişkinler kendileri gençken, içerken ne kadar mutlu olduklarını düşündükleri için buna karşı çıktılar diye bir cümle okumuştum.
kurabilen siyasetçi Allah'ım nasip et diyerek ben çok Türko yorumumla devam ettim.
Bak, şeye geri geldik bence ama. Danimarka'nın önemli bir özelliğiymiş içmesi ve bu yerli milli ürünlerinde de bunun bir sonucu var aslında direkt.
Ya ben bu tarz filmlerde şeyi çok beğeniyorum. Mesela bizde bir tık daha sanat filmi tadı olduğunda bir anda kendini bir köyde ve medeniyetsizliğin ortasında buluyorsun ya. İşte kurak günlerde mesela hani bir köydesin ve tam olarak hayal ettiğin gibi her şey. Hani insanlar baskıcı ve sıkıntılı tipler. Ama Danimarka'nın köyünde bir hikaye izliyoruz ve inanılmaz güzel manzaralar içinde Kierkegaard falan konuşulan bir masada oturuyoruz ve bunlar hani öğretmen. Ya Türkiye'de kaç öğretmen Kierkegaard konuşabilir? Bunu düşünüyorum.
Evet.
Çok az.
Bu arada şey etkisi yapıyor İskandinav filmleri. Ben bu ara çok izliyorum. Hepsinde işte bir aydınlık bir sinematografi var. Böyle evlerde hep o IKEA tarzı eşyalardan oluşan güzel bir iç mimari var falan. Böyle bir bağımlılık yaratıyor. Sürekli o sinematografiyi izlemek istiyorsun abi.
Evet. Zaten o ülkelerde ben yaşamak da istiyorum bu arada izledikçe. Hani mesela orada mutsuz bir beyaz yakalı olmak güzel bir hayat. Mesela bir gün uyanıp şey demek istiyorum. Hayatım ne kadar boş ve ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Ama o sırada Danimarka'da çok güzel bir evde çok mutlu bir hayatım olacak.
Bana da şey çekici geliyor. Abi orada sıkılırsın diyorlar. Ben diyorum ki orada sıkılayım zaten. Hani onların bana biz bu derdi yaşıyoruz diye çektiği film senin hayalin oluyor ya. Keşke Norveç'te bok olsaydıma geldik yine.
Evet.
Keşke Norveç'te bir sanat filmi olsaydı.
Çok güzel olurdu.
Oraya gittiğimizde bu bir döngü olabilir mi? Hani gidiyoruz ve biz de onlara dönüşmeye başlıyoruz. Körkütük 2 geliyor.
Neden olmasın? Mesela Danimarkalıların yanında biz alkol çok az içen insanlar olabilir miyiz acaba?
Tabii canım. Film boyunca her yerden şişe çıkardılar ya. Küçük Smirnoff, büyük Smirnoff. Bilmem ne birası, başka bir bira. Absent falan hiç durmadılar herifler.
Çok keyifli bir film olduğunu düşünüyorum. Bir daha şimdi tekrar bir gözümün önünden geçti her şey ve evet ya gerçekten izledim, memnun kaldığım filmlerden biri oldu.
Ben bu arada senin kadar coşmadım. Belki beklentimi büyük tuttuğum için, ama dediğim gibi hani bu beklediğim şeylerin karşıma çıkması kısmı biraz belki puan kırmama sebep oluyor. Yoksa onun dışında dediğin gibi sürükleyici, her duyguyu yaşatıyor ya, o çok güzel bir de. Mesela en son cenazede çocuklar marş okuyor. Hocanın destek verdiği gözlüklü çocuk ona gül bırakıyor falan. Oralar mesela bayağı vurucu sahnelerdi aslında.
Bir de bilmiyorum sen de aynı şeyi alacağım. Ben filmi izlerken diyaloglardan ve oyunculuklardan hep aşırı doğal bir etki aldım. Yani hiç scripted değilmiş gibi. Gerçekten dört arkadaşın arasında geçebilecek sıradan diyaloglarmış. Bazı kamera çekimleri de bu arada bence öyleydi. Hani böyle çok planlı değil de çok o hayatın içindeymişim gibi hissettiren çok an yaşamıştım.
Kanka evet, yine burada biraz nerdy bilgi vereceğim ama ben dedim işte birkaç İskandinav filmi daha izledim bu sıra diye. Onlarda da aynı etkiyi aldım. Sonra şeyi gördüm bugün. Bu filmin yönetmeni ve Lars von Trier var ya, nimfomanyak falan, onları yöneten herif. Bu ikisinin zaten böyle teknolojiden uzak sade sinema akımı varmış. Dogme 95 mi? Bayağı bildiri falan yayınlamışlar. İşte görsel efektler şu kadar az kullanılacak, şunlar şurada çekilecek, doğal ışık kullanılacak falan. O bütün hissiyatı belki de bu şekilde yaratıyorlar ve bence baya güzel bir iş çıkıyor.
Bence de öyle. Hasret
Geek
kalmışız
yapıp bir
doğal
anda
filmlere.
çok ciddi bir şeyler anlattım bu arada tam en
Evet.
son anda.
Kapatınca full CGI Marvel filmini açmayacakmışsın.
Evet, onu
Abi
bekliyormuşum.
doğal ışık ya deyip.
Şu muhabbet bitsin de Secret Invasion ikinci bölümü çıktı mı Disney'den bakayım diye heyecanlanıyorum. Ama aslında onu da hadi söylemeden geçmeyeyim. Ben filmi Mubi'de gördüm. Mubi'de yeni gösterime girmiş galiba. Ondan dolayı Kaan da önermişti diye hype'lanıp tıkladım. Ama aslında yıllardır Netflix'te varmış ve sen orada izlemişsin zaten.
Evet. Beni biraz daha iyi dinlemeye başlaman lazım galiba.
O yüzden podcast kaydediyor değil mi? Bir dinle, bir konuşup bir de sonra dinlemek için.
Yok, sonrasında sana bak demiştim diyebilmek için kaydı açıp dinletebilirim artık.
Of. Eski SS'lerinin şeyiyle sırtında eski SS torbasıyla gezen kız arkadaş gibi. Evet, cinsiyet şakamı da yaptığıma göre burada dört adamın olduğu filmi iki adam olarak da konuştuğumuza göre var mı abi son sözlerin?
Bol bol için herkese afiyet olsun. Çok
Ama
yanlış bir
promile
mesajla
dikkat
iyi.
et. Şey çok iyi bu arada. Bence herkesin elinde bir el alkol, ne onun adı bilmiyorum. Alkol metresi olmalı.
Şey, arabanın torpidosuna kalmak için mi?
Gün içinde kendini test etmek için de olabilir bence.
Mümkün.
Ya senle ben onu ateş ölçerden daha çok kullanırız diye düşünüyorum.
Hangimiz daha yüksek çıkacak diye bar masasında oyun çevirdik bile
Of,
şu an.
evet ve o ona içki ısmarladı falan ve sonsuz bir döngüye girdiniz.
Biz bu filmden hiçbir şey anlamamışız.
Evet abi. Lütfen gidin daha kaliteli sinema kanallarını takip edin diyerek ben bu bölümü noktalıyorum o zaman. Görüşmek üzere arkadaşlar.